Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Federal hükümet yeni bir ulusal elektrikli araç stratejisi duyurdu. Sudan'da ateşkes anlaşması ağır silahların kullanılmasıyla bozuldu. Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz Gazı, Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisinde test edilmeye başlandı. Federal hükümet, ülke yollarına daha çevre dostu arabalar getirmek amacıyla yeni bir ulusal elektrikli araç stratejisi duyurdu. Avustralya, Rusya ile birlikte henüz yakıt verimliliği standartları geliştirmemiş birkaç gelişmiş ülkeden biri durumunda. Ulusal elektrikli araç stratejisi kısaca NEVS'in hedeflerinden biri, Avustralya'yı elektrikli araç üreticileri için daha ulaşılabilir bir pazar haline getirmek ve böylece tüketicilere daha fazla seçenek sunmak. İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen, NEVS'in hane halklarına yaşam masrafları konusunda yardımcı olacağını söyledi.
This is ultimately all about giving Australians better choices.
Bu, nihayetinde Avustralyalılara daha iyi seçenekler sunmakla ilgili diyen Bowen, iklim için ve kullanım olarak daha iyi ve daha uygun maliyetli araba seçenekleri. Günümüzde araçlar yıllık ortalama $2,400 harcarken, elektrikli araçlar için bu $400, yani $2,000 tasarruf söz konusu diye konuştu. Sudan'da askeri gruplar arasında çatışmayı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı altında uygulanan 24 saatlik ateşkes, yoğun çatışmaların ortasında başlayamadı. Tanıklar, savaş uçaklarının ve büyük bir ordu gücünün Hartum şehrine girdiğini bildirirken, hem düzenli ordu hem de karşı paramiliter hızlı destek güçleri birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefane Duracic, çatışmaların durmadığını söyledi. Duracic, ben gelmeden önce sahadaki meslektaşlarımla telefonda kontrol ettik ve ateşkesin geçerli olduğuna dair herhangi bir onay veya belirti alamadık şeklinde konuştu. Sudan'da, ülkeye çalışmak üzere gitmiş çoğunluğu başkent Hartum'da olan 2000'den fazla Türk yaşıyor. BBC Türkçe'ye isminin gizli kalmasını isteyerek konuşan bir Türk işçi, işe gittiği cumartesi gününden bu yana ofiste başka bir Türk çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını söyledi. Yiyeceklerinin olmadığını ve pencerelere yaklaşamadıklarını söyleyen işçi, "Gerçekten çok kötü durumdayız, sesimizi duyan yok" ifadelerini kullandı. BBC Türkçe'ye konuşan Sudan'da yaşayan Türkler, Hartum'da bir Türk ailenin evine havan topu isabet ettiğini ve 5-6 yaşlarında çocuklarının hayatını kaybettiğini, babanın ise ağır yaralı olarak hastanede olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bu iddiaya dair bir açıklama gelmedi. Sudan ordusunun üst düzey komutanlığı, başkenti ve diğer bölgeleri korumaya devam edeceklerini söylüyor. Çatışmalarda şu ana kadar en az 185 kişi hayatını kaybetti. Avustralya'nın yaşlı bakımı sektörünü finanse etmenin maliyeti 2023'te yaklaşık $5 milyar artacak ve nüfus yaşlandıkça artmaya devam edecek. Avustralya'nın federal hükümet tarafından sübvanse edilen yaşlı bakım hizmetleri şu anda hükümet harcamalarının en büyük 5. alanı. Yaşlı bakımı tesisleri ve evde bakım sağlayıcıları için sübvansiyonları içeren yaşlı bakım hizmetlerinin finansman maliyetinin bu yıl 24.8 milyar dolardan yaklaşık 29.6 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ulusal Engellilik Sigortası Programı, yani kısaca NDIS Bakanı Bill Shorten, sektörde önemli reformlar yapma taahhüdünü yineledi. Dün Ulusal Basın Kulübü'ne katılan Shorten, NDIS'nin geleceğinin yıllarca süren kötü yönetim nedeniyle tehlikeye atıldığı konusunda uyardı. ABC'ye konuşan Shorten, engelli insanlar için daha fazla istikrara yol verecek değişikliklere ihtiyaç olduğunu söylüyor.
I just want to say to people who, you know, are saying, oh, what does this all mean? It's here to stay.
Bütün bunlar ne anlama geliyor diyen insanlara şunu söylemek istiyorum. NDIS yerinde kalacak diyen Shorten, ama 9 yılı aşkın bir süredir liberaller tarafından kötü yönetiliyor. Yeniden başlama ile kastettiğimiz, insanların paketlerini kısıtlamak veya kesmek değil, ancak uzun vadeli bir plana odaklanması gerektiğini düşünüyorum şeklinde konuştu. Bir Rus yargıç, Salı günü Amerikalı gazeteci Ivan Gerskovich'in casusluk suçlamasıyla parmaklıklar ardında kalması gerektiğine karar verdi. Gerskovich ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti resmen haksız yere suçlandığını ilan ederek iddiaları şiddetle reddediyor. Wall Street Journal muhabiri, Soğuk Savaş'tan bu yana casusluk iddialarıyla Rusya'da gözaltına alınan ilk Amerika Birleşik Devletleri muhabiri ve tutuklanması Batı'da öfke uyandırmış durumda. Gerskovich, suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Wall Street Journal muhabiri ve Gerskovich'in avukatı Maria Korchagina, Rusya tarafında herhangi bir ihlal belirtisi olmadığını söylüyor.
There is no complaints to administration of detention center from his...
Avukat, gözaltı merkezi yönetimine yönelik herhangi bir şikayetin olmadığını ve herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını belirtti. Sydney'in güneybatısında bir kulüpten atılan müşteri iddiaya göre güvenlik görevlisine yardım etmeye çalışan bir adamı bıçakladı. New South Wales polisi, kurbanın bu sabah saat 4 civarında Ravensby İşçi Kulübü'nün önünde göğsünden ve yan tarafından bıçaklandığını söyledi. Polise arbedenin kulüpten kovulan adamın geri dönmesi ve iddiaya göre güvenlik görevlisini bıçakla tehdit etmesi üzerine çıktığı söylendi. Bekçiye yardım etmek için müdahale etmeye çalışan bir kişi iki kez bıçaklandı ve ardından silahlı adam yere yatırılarak polis gelene kadar alıkonuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve kendisini Ukrayna'ya ziyaret etmeye davet ettiğini söyledi. Poltava bölgesini ziyaret ederken gerçekleşen görüşmede Zelenski, McCarthy'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya verdiği kesintisiz destek ve Rus işgaline karşı mücadelesi için teşekkür etti.
It is important that we do not lose a single day in communication with our partners.
Ortaklarımızla ilişkimizde tek bir gün bile kaybetmememiz önemlidir diyen Zelenski, tarafsız desteği için ona teşekkür ettim ve şu anda cephede neler olduğunu, savunma ihtiyacımız ve yeteneklerimiz hakkında bilgi verdim diye konuştu. Zelenski ayrıca F-16 uçaklarını, uzun menzilli silahları, ek topları ve Rusya'nın saldırganlığına ilişkin mahkeme konusunu gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Missouri, Kansas City'de 84 yaşında beyaz bir adam, küçük erkek kardeşini almak için yanlışlıkla adamın evine giden siyahi bir genci vurduğu için birinci derecede saldırıyla suçlandı. Savcı Zachary Thompson saldırıda ırksal bir unsur olduğunu söyledi. Ancak suçlama belgelerinde vurulmanın ırksal bir nedenle olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Olay Kansas City ve ülke çapında birçok kişide öfke uyandırmış halde. Yaralanan yarının avukatları da dahil olmak üzere bazıları davanın ırksal boyutunu vurguladı. Vurulan ve şu anda yaralı bulunan yarının teyzesi Faith Spoonmore olayı kınadı.
You hear these stories about racism in America and you think, wow, how sad is that?
Faith Spoonmore, Amerika'da ırkçılıkla ilgili bu hikayeleri duyuyorsunuz ve vay canına, ne kadar üzücü diye düşünüyorsunuz, sonra başınıza geliyor. Bu ülkede insanlar hasta ifadelerini kullandı. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz Gazı, Filyos Doğalgaz İşletme Tesisinde test edilmeye başlandı. 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Doğalgazın yanmasıyla karadaki tesiste ilk alevler göründü. Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri ise gündemin ana maddesi olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazı ile ilgili 20 Nisan'da müjde vereceklerini söyledi fahiş kira artışları için de yasal düzenleme sinyali verdi. Erdoğan mitinginde şu sözleri sarf etti.
Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu ülkenin siyasetini yalan, iftira ve nefret diliyle zehirleyerek inşa değil, yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir. Türkiye'yi ben yönetirim ben.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Bay Kemal'in Tahtası isimli kampanya videosunun ikincisinde üretim seferberliğine dikkat çekti.
9 özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız. Tam 12 ana alanda yerli, inovatif yani yenilikçi ve katma değer yaratan üretim gerçekleştirilecek. Sayıyorum. Çip teknolojisi, biyoteknoloji, savunma sanayi ve Ar-Ge, gemi sanayi, sağlık ve medikal araştırmalar, nanoteknoloji, lojistik, bilişim, otomotiv yedek parça, petrokimya, hazır giyim, gıda, tarım ve hayvancılık sanayi üsleri kurulacak. Tarım ve hayvancılık dışındaki üsleri özel sektör işletecek. Bir üretim seferberliği başlatıyoruz dedim. Türkiye'nin batısında belli kentlerimize yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız.
Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı canlı yayında Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor, süreçleri doğru yönetemediği aşikar ifadelerini kullandı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a Tito artığı diyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ağzımdan yanlış bir şey çıkmışsa özür dilerim dedi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye Merkez Bankası'nın bankaların günlük döviz satışına sınırlama getirdiğini söyledi. PKK elebaşlarından Duran Kalkan, PKK ile en çok Erdoğan'ın AK Parti'nin ilişkisi oldu, İmralı'ya da Kandil'e de o elçileri gönderen AK Parti yönetimiydi dedi. 42. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi filme verilen Altın Lale Ulusal Yarışma Ödülünü Ayşe Polat'ın yazıp yönettiği Kör Nokta'da filmi kazandı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 13 lira 6 kuruştan, 67 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol var. AC Milan ve Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen ilk takımlar oldu. Bu yılki Şampiyonlar Ligi dörtlü finali için son iki takım, Bayern Münih, Manchester City ve Inter Milan, Benfica arasında oynanacak, maçlardan sonra belli olacak. Türkiye'de de 30. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanya Spor ile karşı karşıya gelen Spor Toto Süper Ligi lideri Galatasaray maçı 4-1 kazandı. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra genelde güneşli 22 derece, Sydney'de geç saatlerde yağmur bekleniyor 24, Melbourne az yağmurlu 17, Adelaide parçalı bulutlu 19, Perth güneşli 26, Hobart'ta yağış azalıyor 14, Wollongong yağışlı 24, Newcastle parçalı bulutlu 25, Brisbane'de parçalı bulutlu 27, Cairns az yağışlı 30 ve Darwin güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.